Ölümünün 90. yılında Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği, yeniden sadeleştirilen şiirleriyle Orhan Karaveli, Bergamon Yayınları 2. baskı, Ağustos 2005. Bu kitap 299 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Mart 2010. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Ben inkılap ruhunu Fikret'ten aldım. Gazi Mustafa Kemal. Orhan Karaveli'nin Tevfik Fikret'i yeniden ele alması, aydınlanma sürecine 1923'te giren Türkiye'nin tekrar karanlığa sürüklenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğumuz şu zamanda özellikle değer kazanıyor. Yazarın Fikret şiirlerini günümüz diline dönüştürmesindeki ustalığı ise şairlik yetilerinden kaynaklanıyor. İlhan Selçuk, kitabın ön sözünden. Atatürk'e ışık tutan şair. Belgesel. Orhan'a 25. yılında. Orhan Karaveli 1930 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi 1937-1949, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1949-1954 ve Londra Politeknik Okulu'nda 1956-1957 öğrenim gördü. Yeni İstanbul, Milliyet, Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. Milliyet'in Berlin ve Londra temsilciliğini üstlendi. Vatan'ın dış politika sütununu hazırladı. Kişiler ve Köşeler, İstanbul, Koza 1982, Bir Ankara Ailesi'nin Öyküsü, İstanbul, Pergamon 1999, 46-99 Şiirler, Pergamon 1999, Görgü Tanığı, Pergamon 2001, Tanıdığım Nazım Hikmet, Pergamon 2002 ve Sakallı Celal, Pergamon 2004 isimli kitapları yayınlandı. Üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çeşitli başarı ödüllerini kazandı. Türk basınına 50 yılı aşkın hizmeti nedeniyle 2004 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. İstanbul'da yaşıyor, evli, 3 çocuk babası, basın şeref kartı sahibi. Ön söz, İlhan Selçuk. Bizim çocukluğumuzda, okulda ya da evde iki şairin adı geçtiği zaman nedenlerini pek anlayamadığımız bir saygınlık havası ortalığı sarardı. Namık Kemal'di bunlardan biri. Öteki Tevfik Fikret'ti. Namık Kemal ne demişti? Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yo imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın karanlık günlerinde şairi yanıtlarcasına bu dizeleri şöyle söylemişti. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Namık Kemal vatan şairiydi. Oysa Osmanlı İmparatorluğu vatan değildi, mülktü. Çelişki nereden kaynaklanıyordu? Mülk vatanlaşıyordu, tebaa uluslaşıyordu. Aydınlanmanın Fransız devrimiyle, büyük ihtilal ile hayata geçirdiği yeni değerler değişimi zorluyordu. Vatan ve vatandaş kavramlarına erişmek için devletin laikleşmesi gerekecekti. Akıl inançtan, bilim dinden bağımsızlaşacaktı. Osmanlı çağdaşlaşma gebeliğinin sancılarını 19. yüzyılda çekmeye başlamıştı. Vatan şairi bu çelişkinin çaprazında geleceği daha görmeden sezinleyen heyecanıyla gönüllere taht kurmuştu. Bu gönüllerden biri de Mustafa Kemal'di. Ya Tevfik Fikret? Mustafa Kemal Paşa'nın sevdiği bu insanlık şairi, onun yeri neresiydi? Dünya tarihi, ekip biçmesini öğrenerek yerleşik düzene geçebilen tarım toplumlarının, sanayi devrimine dek dinsel devlet düzeninde yaşadıklarını dile getirmektedir. Dinsel devlet düzeninde insan, birey, kişi, yurttaş yoktu, kul vardı. İnsan hakları bildirgesinin yayımlanması için tarihte 1789'a dek beklenmesi bu yüzdendir. Osmanlı'da padişahın kulları ancak divan edebiyatının dizelerindeki yerlerini alabilirlerdi. Ne demişti Yavuz Sultan Selim? Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Aslanları pençesinde perişan eden padişahın hilafetinde kulların insanlaşması olanaksızdı. Şairlerin divanlarına da insanların insan gibi girmeleri düşünülemezdi. Bu iş için Tevfik Fikret'i beklemeleri gerekiyordu. Bir mülkün vatanlaşması, bir ümmetin milletleşmesi gerçekleşebilirse, yurttaş, kişi, birey, insan ortaya çıkabilir. Tevfik Fikret bu yolda çok şaşırtıcı biçimde daha da ileri gidiyor. toprak vatanım, nevi beşer milletim. İnsan insan olur ancak bunu izanla inandım. Şeytan da biz, cin de. Ne şeytan ne melek var. Dünya dönecek cennete insanla inandım. İnsana bu denli inanan Tevfik Fikret'in felsefesinde çocuklar, yoksullar, ezilenler özel bir yer tutarlarken savaşlar lanetlenir. Kahramanlık, esası kan vahşet, beldeler çiğne, ordular mahvet. Kes, kopar, kır, sürükle, ez, yak, yık. Ne aman bil, ne ah işit, ne yazık. Geçtiğin yer ölüm, elem dolsun. Ne ekinden eser, ne ot, ne yosun. Sönsün evler, sürünsün aileler. Kalmasın hırpalanmadık bir yer. Her ocak benzesin mezar taşına. Damlar insin yetimlerin başına. Namık Kemal vatan şairi deyişine hak kazanıyor. Tevfik Fikret de insan şairi denebilir. Her ikisi de belki de tam farkına varmadan Osmanlı'nın külleri arasından bir yeni devletin doğuşunu mu vurguluyorlardı? Mustafa Kemal ufukta yükselecek geleceğin aydınlığını şairin dizelerinde duyumsamış mıydı? Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa var ol. Tevfik Fikret çoğu dizesinde geleceğin şairi gibi konuşmuştur. Bunun nedeni Avrupa'daki aydınlanma devriminin yarattığı değer yargılarına aşinalığıdır. Laik insanlığın hakça düzene özlemiyle Fikret'in şiirlerindeki felsefe bugün de geçerlidir. Orhan Karaveli'nin Tevfik Fikret'i yeniden ele alması, laik cumhuriyet ve demokratik devrimle aydınlanma sürecine 1923'te giren, Türkiye'nin tekrar karanlığa sürüklenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğumuz şu zamanda özellikle değer kazanıyor. Harcanan emeğe, yapılan işe, ortaya çıkan ürüne güncel bir anlam kazandırıyor. Bu kitap bir asır önce yaşamış bir aydınlanma şairinin geçmişe gömülmüş hikayesi değildir. Softalığın ve mollalığın İslam coğrafyasında Anadolu'yu da kapsayan güncel salgınında insanı ve aydınlığı savunanların elinde bayraklaşacak bir örnek yaşamın öyküsüdür. Orhan Karaveli, şairin yaşamıyla şiirini tarihsel ve siyasal kapsamında yerli yerine oturtacak yetkinliğiyle bizlere sunuyor. Fikret'in şiirlerini günümüz diline dönüştürmesindeki ustalığı ise yazarın şairlik yetilerinden kaynaklanan bir ustalığın ürünüdür. İlhan Selçuk. Sunuş. Bu kitap Atatürk'e esin kaynağı olması nedeniyle Cumhuriyetimizin temelinde harcı bulunan çok yönlü bir Türk şair ve düşünürünü 90. ölüm yıl dönümünde anmak ve genç kuşaklarca anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Tevfik Fikret, 1867-1915, kimi çağdaşı, yazar ve şairlerin aksine, günümüzde de tanınıp, sevilip, inceleniyor ama aydınlanma karşıtları tarafından eleştirilmeyi de sürdürüyor. Toplum, umutsuzluk ve çaresizlik içinde sürüklenip giderken, kara baskı, bağnazlık, cehalet, ahlaksızlık, haksızlık, hırsızlık ve vurdum duymazlık üzerine yıldırımlar yağdırmaktan korkmayan, bir ahlak ve cesaret anıtı, bir Rüşsever devrimciydi Tevfik Fikret. Atatürk boşuna dememiştir. Ben inkılap ruhunu ondan aldım diye. O nedenle Atatürk'ü derinden etkileyen bu aydınlanma savaşçısını, oğlu Haluk Amerika'da papaz oldu türünde magazin malzemesiyle değil, yalnız edebiyatçı, ressam ve şair olarak da değil, ülkenin çöküntü dönemindeki bir büyük sanatçının yaşadığı öfke ve isyan bağlamında değerlendirmek gerekir. Kötü gidişe karşı tepkilerini anlamayarak veya anlamazlıktan gelerek onu bir ruh hastası gibi göstermek isteyenlere karşı Profesör Doktor Bedia Akarsu şunları yazıyor. Fikret'in karamsarlığını, küskünlüğünü, mizacı ve beden yapısıyla bağlantı kurarak açıklamaya çalışmak, onu hiç tanımamak, anlamamak ve toplumsal olaylar karşısındaki tavrını, başkaldırışını görmemek olur. Ünlü İngiliz tarihçi ve deneme yazarı Thomas Carlyle, 1795-1881, bir portre benim için yarım düzine biyografi kitabından daha açıklayıcıdır. Çünkü portreler yazılı biyografileri aydınlatan bir ışık gibidirler, diyor. Fikret'in de onlarca biyografisi yazılmış ama gerçek portresi aslında şiirleri değil mi? Ne var ki iş burada biraz çatallaşıyor ve Fikret'i unutturmak isteyenlerin eline Amaç bu olmasa da art niyetle kullanılmaya elverişli bir silah verilmiş oluyor. Fikret'in dili eskidir, anlaşılmaz. Yani bu şiirler okunmasa ve şairi tanınmasa da olur gibilerden. Bu durumda Thomas Carlyle'nin sözünü ettiği portreye nasıl ulaşılacak? Evet, Fikret öbür çağdaşları gibi bazı şiirlerinde yer yer ağır bir Osmanlıca kullanmıştı. Ama bir devrin sinmiş ve adeta sönmüş edebiyatına yepyeni bir boyut, yenilik ve ivme kazandıran şiiri ve kişiliği bu nedenle anlaşılmadan geçilebilir miydi? Bugünkü durum özetle şöyle. Şiirler ya oldukları gibi yayınlanmış ve değerlendirilip anlaşılması bütünüyle okuyucuya bırakılmış ya da sayfa altlarında Osmanlıca sözcüklerin Türkçe karşılıkları verilmiş. Bu da şiirlerin anlaşılmasını sağlasa bile sabırlı bir çabayı gerektirir. Bu aşamada ve kitabımda da yararlanabilirim umuduyla daha önce yayınlanmış uyarlama ve sadeleştirmeleri yeniden ve yakından inceledim. İçlerinde yerli yerine oturan dizeler az değildi ama şaşırtıcı bir durum söz konusuydu. Kimi şiirlerde sadeleştirmeye değil düpediz yorumlamaya gidilmiş ve inanılmaz değişiklik ve eklemeler yapılmıştı. Öyle ki Fikret adeta kaybolmuş, ne ahengi, ne duygu dünyası, ne de coşkusu ve isyanı kalmıştı. Birkaç örneği aşağıya alıyorum. Bir Güfte şiirinin aslı 12 dize iken uyarlamada nedense 20 dizeye çıkarılmıştı. Şairin birkaç sözcükle çiziverdiği kendi portresi olan Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür bir şairim dizesi, işte böyle bir şairim ben, tepeden tırnağa özgüre dönüşmüş. Hepsini yaptım, heyhat, hepsini yaptım, halt ettim, olup çıkmıştı. Ey kimsesiz avare çocuklar, hele sizler, anlaşılmaz bulunmuş olmalı ki, ya sizler be çocuklar, anasız babasız başıboş yavrucaklar, ya sizler sözleriyle anlaşılır duruma getirilmişti. Bitmedi. Hiç kullanmadığı örümcek kafalılar, pislikler, çekin arabanızı gibi niteleme ve hitap biçimleri Fikret'e layık görülmüştü. Anladım çünkü hakikat başka, başka yoldan varılırmış Hakk'a dizeleri olduğu gibi bırakılmak gerekirken, anladım ben asıl gerçek ne, anladım Hanya'yı Konya'yı yorumu ile adeta yeniden yazılmıştı. Zafer biraz da hasar ister dizesi, zafer biraz da yıkım ister olup çıkmış ve tabii yıkılıp gitmişti. Bu arada günümüzde de kullanılan temenni, dilek, saadet, mutluluk, hayret, şaşkı, haberdar, haberli, darbe, vurma, sefalet, düşkünlük, muhabbet, sevişme, hala, hep, hürriyet, özgürlük, kanun da yasa olmuş ve herkesin anlayacağı o ünlü kanun diye kanun tepelendi dizesi, yasa diye yasalar tepelendi biçiminde Türkçe'ye uyarlandığı için özünden gereksiz yere çok şeyler kaybetmişti. Birkaç örnek daha. Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin dizesi, tek başına yürü inandığın yolda olurken, 100 yıl önce bir güzelim Türkçe ile yazılmış iki dizelik, uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır, durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır, tam 5 dizeye çıkartılarak sözde sadeleştirilmişti. Bugün artık durmak yok, uğraş, didin, düşün, ara, bul, atıl, bağır, durma oğlum, durma, koş, dök bu toprağa alın terini. Kitaplarından yukarıda belirttiğim birkaç örneği buraya aldığım değerli şair ve yazarlarımızın hepsi aramızdan ayrıldığı için yaptıkları değişikliklerin gerekçesini öğrenme olanağımız yok. Bana gelince, bu kitabın son bölümünde bulacağınız şiirlerin tamamını yeniden sadeleştirdim. Vezin ve kafiyeden kimi zaman ister istemez uzaklaşsam da Fikret'in şiirlerini Fikret şiirleri olarak korumaya çalıştım. Coşkulu mesajları, yürekli çıkışları, çığır açan biçimleri ve benzersiz ahenkleriyle, yoruma gitmeden ve gereksiz değişiklikler yapmadan. Zaten şiirlerin çoğu bölümleri genellikle sanıldığının aksine herkesin anlayabileceği nitelikteydi. Kimi sözcükler ise değiştirilmeye kıyılamayacak kadar güzel ve anlamlı. Atatürk'ün hayranı olduğu Fikret'le ilgili bazı anekdotlar gibi oğlu Haluk'un kişiliğiyle Amerika'daki yaşantısına ışık tutan ve ilk kez yayınlanan kimi bilgi ve fotoğrafları da bulacaksınız Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği'nde. Saygılarımla, Orhan Karaveli, Ataköy, 3 Temmuz 2005. Bu kitabın yazılmasında ilgilerini esirgemeyen Nigar Alemdar, İdris Atmaca, Doktor Sadrettin Apaydın, Sabahat Ballı, Ünal Başaran, Özer Berkay, Egemen Berköz, Reha ve Tevfik Bilge, emekli Havakurmay Albay, Avukat Sami Bocutoğlu, Abdullah Canlıgil, Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Cimbek, Cengiz Ertaylan, Profesör Doktor Figen Gürdöl, Nurettin Hacı Kurtiş ve Kurtiş Matbaası çalışanları, Profesör Talat Halman, Erdoğan Karakoyunlu, Sami Karaören, Fikret ve Ali Kaygı, Avukat İhsan Kesedar, Celal Kişmir, Kerim Koz, Doçent Doktor Gün Kut, Ziya Nebioğlu, Kemal Özdemir, İnci Özkan, Bahattin Öztuncay, Yaşar Kemal Seçkin, Soner Sun, Nusret Şumlu, Nihat Taner, Sera Taylan, Ata Tokgöz, Muammer Tuncer, Profesör Doktor Fikret Türkmen, Çiğdem Yazıcıoğlu, Ata Yersun ve Şaziye'ye teşekkürler ediyorum. Tevfik Fikret'in soy ağacı. Baba tarafı, Çankırı Sancağı, Çerkeş kazası, bugün Kurşunlu kazası, Dalkoz köyünden Ahmet Ağa. Aynı köyden Ayşe Hanım, Hüseyin Bey, Hacı Hatice Refiye Hanım, Şevki Bey, Sıdıka Hanım, Mehmet Tevfik, Fikret, Hacı İbrahim Efendi. Bayram Örenli Ayşe Hanım, ilk eş. Ayşe Hava Hanım, Şerife Hanım, Ahmet Bey, Emine Hanım. Anne tarafı, Sakız Adalı Rum kökenli Hüsrev Bey, Sakız Adalı Rum kökenli Saliha Hanım. Hasan Nuri Bey, Saime Hanım, Hacı Hatice Refiye Hanım, Ahmet Ağaoğlu Hüseyin Bey, Şevki Bey, Hatice Hanım, Raif Bey, Müberra Hanım, Sıdıka Hanım, Refik Bey, Nazım Bey, Şadiye Hanım, Kazım Bey, Müberra Hanım, M. Tevfik Fikret Bey, Nazıma Hanım, Hüseyin Haluk Fikret Bey, Amerikalı Mrs. Ethel Fikret, Mustafa Bey, İkbal Hanım, İhsan Bey, Nazıma Hanım, Tevfik Fikret Bey, Doktor Hikmet Gizer, Vildan Hanım, Pakize Hanım, Beyye Hanım, Şükrü Bey, Raşit Bey, Huriye Hanım. Birinci bölüm. Aşiyanda bir kurtarıcı. Ben inkılap ruhunu ondan aldım. Gazi Mustafa Kemal. Neden durdun çocuk? Direksiyondaki Yağız Anadolu delikanlısı gözünü önünden ayırmadan cevap verdi. Gideceğiniz yeri Aşiyan'ı soracaktım kumandanım. Sen devam et, ben yolu biliyorum. Tarih 19 Ağustos 1918. Savaşın kaçınılmaz gibi görünen yıkıcı sonu yaklaşırken tam bir umutsuzluk ve keşmekeş içindeki İstanbul'da sıcak bir yaz sabahı. Müttefik Almanlardan getirtilen Benz marka bir körüklü askeri aracın arka koltuğunda süvari zabiti ve maneş hocası Emin Bey'le Avukat Faruk Cumbul, Mustafa Kemal Aşiyan'da sayfa 15. Mustafa Kemal'in çok sevdiği ve güvendiği Emin Bey, Maltepe Askeri Lisesi Akşehir'e kalkınca Almanca öğretmeni olarak görevini sürdürecek ve aynı okulda Türkçe okutan yazar Fahri Uzun'a anılarını anlatacaktır. Birlikte oturan, henüz 30'lu yaşlarındaki subay ile şoförü arasında bu kısa konuşma geçiyor. Yer, Arnavut köyündeki bugün polis merkezi olarak kullanılan Aziziye Karakolu'nun Nizamiye Kapısı. Önlerinde bir askeri aracın durduğunu gören nöbetteki zaptiyeler, ''Aa Kemal Paşa, Anafartalar kahramanı!'' diyerek heyecanla koşuşturuyor. ''Bir emriniz mi var paşam?'' ''Sağ olun çocuklar, şoför gideceğimiz yeri sormak için durdu. O halde yardımcı olalım paşa hazretleri. Gerekmez evladım, siz görev yerinizden ayrılmayın, ben yolu biliyorum.'' Zaptiyeler selam dururken araba tekrar yola koyuldu ve Emin Bey de sormadan edemiyor. Aşiyan'ın yerini nereden biliyorsun Kemal? Özenle taranmış sarı saçlarını kısmen örten astragan kalpağı ve göğsü nişanlarla süslü üniforması ile göz kamaştıran Mustafa Kemal Paşa gülümseyerek cevap veriyor. Aşiyan'a daha önce de gitmiştim. Onun için hocam. Bu ilk gidişe bir göz atalım. 24 saat farkla tam da bir yıl öncesi 18 Ağustos 1917. Tevfik Fikret'in ikinci ölüm yıl dönümünden nedense bir gün önce anma töreni yapılacak. Mustafa Kemal'in adını ilk kez Selanik'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken duyan ve daha sonra Edirne mebusu olarak Avrupa'ya yaptığı bir geziden dönüşte özel vagonunda birlikte yolculuk edip kendisiyle tanışan filozof Doktor Rıza Tevfik 1869-1949 arkadaşları tarafından bu ilk töreni düzenlemekle onurlandırılır. Mustafa Kemal Paşa o sırada Alman Mareşali Falkenhayn komutasındaki Yıldırım ordularına dahil 7. ordunun başındadır ve kısa bir süre için İstanbul'a gelmiştir. Rıza Tevfik onun davetiyesini kendi eliyle yazıp yerine ulaştırır ve aşiyana gelişinde de Fikret'in eşi Nazıma Hanım'la diğer davetlilere Anafartalar kahramanı meşhur Miralay Mustafa Kemal Beyefendi diye tanıtır. Rıza Tevfik biraz da ben konuşayım. Sayfa 48-49. Atamızı Tavaf isimli ünlü şiirin yazarı, meşhur adamlar ve Türk meşhurları gibi yapıtları bugün de kaynak olarak değerlendirilen İbrahim Alaaddin Bey, Gövsa 1889-1949, Mustafa Kemal'in aşiyana ilk ziyaretini yıllar sonra şöyle anlatacaktır. Benim de dahil olduğum edebiyatçı ve öğretmenlerden oluşan 17 kişilik heyetle birlikte 15 Temmuz 1915 günü 19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Bey'in Arıburnu'ndaki başarıları üzerine adının verildiği Kemal Tepe ile Kemal yerini topluca ziyaret etmiş ama cephedeki şiddetli çatışmalar nedeniyle kendisini görememiştik. Bundan 25 ay sonra 1917 yılı Ağustos'unun 18. günü Fikret'in evinin bahçesinde etrafı bir saygı dairesiyle çevrilmiş çok genç ve yakışıklı bir paşa gözlerimi aldı. Kıyafeti ve hareketleriyle derhal fark edilen ve hiç kimseye benzemeyen bir şahsiyetti bu. O zamana kadar böylesine zarif ve centilmen bir Türk generali görmemiştim. Kim olduğunu sordum. Mustafa Kemal Paşa dediler. Uzaktan hayranlıkla kendisini seyrederken yanıma gelen biri, Mustafa Kemal Paşa sizinle görüşmek istiyor dedi. Çok heyecanlanmıştım. Derhal yanına giderek ismimi söyledim. İnce ve uzun parmaklı ama güçlü elini uzatarak asil bir tevazu ile Çanakkale'ye adlı şiirimle beni tanıdığını ve çoktandır görmek istediğini ifade etti. Paşa Hazretleri dedim, sizin gibi cepheden cepheye koşan bir kumandan nasıl olur da benim gibi önemsiz bir gencin yazdıklarını okumaya vakit bulabilir? Şu cevabı vermişti. Ben edebiyatı ve şiiri severim. Özellikle askerlikle ilgili her eseri mutlaka okurum. Sizin Çanakkale'ye ait şiirlerinizde okudum ve sevdim. Sevgili Atatürk'ün hayalini Kemal Tepe'de, kendisini ise aşiyanın bulunduğu tepede görüp tanımıştım. Birinci ayrımın sonu sayfa 24.